1920 İstanbul. Hamid'in kimi zaman tehditkar bir koca, kiminde minnettar bir baba rolünde, kah gider korkusuyla alttan alarak, kah giderse gitsin kibriyle kovarak, kah söze dökülmemiş imalarla yalvararak yaptığı konuşmada susmayı tercih etti Lucien. Ve sonunda gitti. Ama eşi Menendi görülmedik bir anlaşmayla ayrıldılar. Daha doğrusu ayrılmamakta karar kıldılar. Bu yeni ilişki görüşmelerine engel olmayacak, Lucien'in birlikte olduğu erkek de buna karşı çıkmayacak, hatta yardımcı olacaktı. Hamid her istediğinde Lucien'i görebilecekti. Ancak bu şartla sevdiği kadının yeni evliliğine olur verebilirdi. Olur verme yetkisi taşımadığının farkındaydı elbet. Lakin aslen onu teselli gayretinden ibaret olan bu oyun, ona elinden çıkmış olan ipleri elindeymiş gibi hissettirme saadetini bağışlıyordu. Lucien'in kalmasını ancak ipleri gevşeterek ve fiilen ondan vazgeçerek sağlayabilirdi. Yani sırf gitmesin diye Lucien'e git demek mecburiyetindeydi. Bu Lucien'i de tatmin edecek formüldü. O da geride bir harabe bırakmaya kıyamıyor, kanatları altında büyüdüğü erkeğin koruyucu gölgesinden mahrum kalmak istemiyordu. Şimdi o, Hamid'in eşiyken kızı oluyor, Hamid ise fiilen de kocalıktan babalığa terfi ediyordu. Peki etraf bu takasa ne diyecekti? Hamid'in karısını kendi eliyle evlendirmesi etrafta nasıl bir etki yaratacaktı? Bunu o anda hiç kale almıyorlardı. Bir serabın tam ortasındalardı. Yalnızca birliklerini koruma fikriyle meşgullerdi. Böylece anlaştılar, helalleştiler. Ve Lucien, önce himayesinde ömrünün en fırtınalı devrini geçirdiği adama, sonra da kendisine huzur bahşetmiş sığınağı Çamlıca'ya gözyaşlarıyla veda etti.
Çamlıca biraz da bendim. Benim bir parçam Çamlıca'ydı. Oraya her sonbahar onu bırakıyor, sonra tekrar ihmalimizin gitgide yıprattığı o eski binada sadıkane bekler buluyordum. Canım ev, eğer o insanlara uzak köşeden birkaç yolcu geçse, bu eve alakasızlık ve belki küçümsemeyle bakarlardı. Zira yaşlıydı ve haraptı. Salkımlar her yanını kuşatmıştı. Sarmaşık onu boğuyordu. Rüzgar çatısını zedeliyor, münzevi çobanlar mehtapsız gecelerde orada barınıyorlardı. Bahçe taşları yerinden oynamış, eşiğini örtmeye yüz tutmuştu. Yabani otlar yıpranmış panjurlarına kadar yükseliyordu. 20 yaşındaki ocağım, çevik adamların ardında gümbürdeyen merdivenler, perdeleri yelkenler gibi şişen büyük divanhanemin kokusu. O aziz yuva adeta bütün şehrin, belki dünyanın en güzel manzarasına karşı hayale dalmak üzere duraklayan birine sunulmak için serildiği yamaca kondurulmuştu. Çamlıca, yani saf hava, Meltem'in ağaçlar altındaki uğultusu, odamdaki temiz pak hasır üzerinde cibinliğin gelinlik gibi yerde sürünen bakir eteği, pencere önündeki masa, bahçenin gitme diye bağıran sesi, menteşenin kal diyen şarkısı, beni uykuda gezer bir halde gören firari gün, karanlıkta gözlerimi yummadığım esrarlı gece, güneş her sabah ansızın kayış dağı ardında görününce, gül pembe tüllere bürünse bile o geliş facialıydı. Tanıdığım sakin çehreyi takınacak zaman bulamayan geceye dalmış, kırları taze kan rengine boyardı. Gece tayflarının ve cinlerinin hızla kaçıştığı yassı evleri, soluk minareleri, koyu yeşil ağaçlıklarıyla büyülü köy gölgeleri birer birer oraya çıkardı. Uzakta az sonra mavileşecekken, o an için cehennemden bir akisle aydınlatılmış gibi kızıl bir deniz parıldardı. Yakındaki ağaçta görünmez bir kuş bir çığlık koparır ve bu çığlıkla bütün tabiat araziyi karartan kötü ruhlardan kurtulur, doğrulurdu. Her şey güzel, berrak, seçilebilir bir hale gelirdi. Fakat benden başkaları için. Kuş sabahın çiğleri altında silkinir. Bulgurlu gölgeden fışkıran taze renkleriyle adeta cıvıldar. Namazgahın şafakta yakuta boyanmış minaresi ışıklar saçardı. Böğürtlenlerle beneklenmiş fundaların çevrelediği çukur yol, yavaş yavaş fark edilir. Genç ve dipdiri bir güneş, uzak dağların üstünden bulutları delerdi. Her şey yeniden doğuyor. Mahşer gününde gibi canlanıyor. Benimse ıstırap çekmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Abdullah Hamit'in mecbur ettiği kadar yalnızdım. Yalnız mı? Sağımda solumda görünmez iki arkadaş vardı. Sağımda akıl ve hikmet, solumda cinnet. İki görünmez arkadaşım beni adım adım takip ediyor. İki yanımda uyuyor. Sofrada yanıma oturuyor. Bahçede, ormanda, dağda. Her yerde peşimi kovalıyorlardı. Sırayla bana doğru eğiliyor, kulağıma bir takım kelimeler fısıldıyorlardı. Hep aynı kelimeler ki, sırayla söylendiklerinden, biri veya öbürü tarafından da söylenmiş olsa manaları değişmeyecekti. Delilik, ben akıl ve hikmetim diyordu. Bir cehennem sıcaklığı, fışkıran girdap önünde gerilediğim zaman. Korkunç bir yalnızlık içinde ilerlediğim çölden ürktüğüm zamansa, akıl ve hikmet, ben cinnetim diyordu. Mücadelelerimi, şüphelerimi, can sıkıntılarımı sürüklediğim oyma balkonun üzerine salkımlar gamlı gözyaşlarıyla ağlıyor. Bulutlar geniş pencereden görülen büyük gök parçasında uçuyorlardı. Görünmez iki yoldaşım sağımda ve solumda her an hazırlar. Cinnetin gözlerini büyük bir sükunetle görüyordum. Ve o da donmuş elimi hararetli ellerinde tutuyordu. Akıl ve hikmetle alevler saçan bir bakış buluyordum. O ise tutuşan ellerimi buzlu avuçlarına alıyordu. Dizimin dibinde köpeğim uyuklamadaydı. Burnunu uzanmış ayaklarına yatırmış, fakat gözleri kırpışmada ve bana nezarette. Yaldızlı göz bebeklerinin sert kıllar ortasında pırıl pırıl yandığını görüyordum. Yığıldığım yerden kalksam o da kalkıyor. Ben otursam o da endişeli, uzun burnunu ayaklarıma uzatıyordu. Ben içimi çekecek olsam o da iç çekerek karşılık veriyordu. Kendine göre güzel kokularla dolu bir bahçe kazacak, tırmalayacak bir yer. Güneşte istirahat, ağaçlı yolda koşuşma. Bekçinin dişi köpeği varken benim yabancı kaldığım, rahatsız olduğum bütün bu şeylerden nefsini mahrum ediyordu. Zira beni severdi. Ve bensiz o güzelliklerin hiçbir cazibesi, bütün o lezzetli şeylerin hiç tadı yoktu. Zira seviyordu beni. İşte aşk dersi asıl bundaydı. Bu zavallı köpek bana o dersi veriyordu. Abdullah Hamit önceden dememiş miydi? Aşk bir engeldir ki ya aşmak veya tahrip etmek lazım. Veyahut da huzurunda kalmak ve yok olmak. Kendimi yok etmek. Bunu yapabilecek miyim? Zevkim ötekinin zevkine uyacak mı? İşkencem onun azabına bağlanabilecek mi? Uğruna mücadele ettiğim kimsenin yanında asalak ve tabii bir hayat sürebilecek miyim? Kıymetlim, ebedi bir hayat arkadaşı arıyorsun. Ancak geçici bir arkadaş bulacaksın. Akıl ve hikmet. Sakin yüzünü omzuma eğiyor. Fakat derhal delilik canlı çemberiyle kolunu benime doluyordu. Karar vermek, tercih etmek. Bir şey tercih o olmayandan vazgeçmektir. Şimdi gayet iyi biliyorum. Katiyen bir karar veremeyeceğim. Niçin bir irade kendini bana zorla kabul ettirmiyor? Niçin beni seçmeye, dengelemeye ve belki de kahramanlığa kabiliyetli sanıyorlar böyle kolayca? Ah, biri gelse de beni kurtarsa. Kim? Bilemiyordum. Delilik mi? Hikmet mi? Ne hakim olmak istiyordum ne deli. Kendim olmak isterdim. Yahut tekrar kendime dönebilmek. Fakat meyve henüz olgun değildi. Daha çile çekmek lazımdı. Belki bin kere gitmek. Oradan kaçmak arzusuna kapıldım. Başımı alıp kaçmak. Ama nereye? Oralarda bir yol çayırlığa varıyor. Dağın böğrüne tırmanıyor. Tekrar öbür yandan diğer bir bayıra inerek yine başka bir tepenin böğründe kayıp gidiyordu. Böylece sonsuzluğa kadar varacağıma inanıyor, ümit hatta temenni ediyordum. Müşfik eller beni acele soyuyor, durulanmama yardım ediyor, temiz esvaplar giydiriyorlar. Gizlice silinen kaçamak yaşlar gözlere parlaklık veriyor. Ah, o eski sevgili hizmetkarlarım, Etrafımdaki eşyadan ve insanlardan az sonra ayrılma fikriyle perişandım. İnsanlar ve eşya sessiz bir mücadeleye girişmiş, ümitsizce son kozlarını oynuyorlar. Kalpler azar azar istila eden korkunç boşluğu birbirinden gizliyor. Sonuna kadar susuluyor, sükût içinde görüşülüyor. Birbirine sıkışarak her şeyin kaybolduğu, galebe çalmanın imkansızlığı bilindiği halde acıklı bir kahramanlığın yüzü suyu hürmetine mücadele ediyordu. Yalıda her odanın eşiğinde beni karşılayan, loş kıyı bucakta biriken, dolap diplerine sinerek birdenbire beni kaplayan, o aşina kokular içinde geçirilmiş hülyalı akşamları ömrüm oldukça unutmayacağım. Mazideki benliğimin sesi ebediyen istirahat ettiği türbenin dibinde beni yeniden ele geçirmek ve bana hakim olmak istercesine yükselmekteydi. O eski benliğim gibi daha asla sahip olamayacaktım. Zira ölüler diriltilemez. Evet, o benliğim cidden ölmüştü. Ona o zaman eşiğini açtığı yuvayı bugün bırakarak solduran benliğimi bir sabah o kapının eşiğinde sarı saçlarının çerçevelediği soluk yüzüyle bırakmıştım. Şimdi ise ardından kapı aralık bırakılıyor ve içime dokunan bir adete uyularak gidişinin kefareti olsun, adak olsun, o ocağı himaye eden Tanrı'yı yumuşatsın da çabucak geri dönebileyim diye peşinden bir kova su dökülüyordu. Eşyanın ruhu ve sesi bir gülbank halinde beni sarıyor, etrafımda bir sihir ve büyü çemberi meydana getiriyordu. Bu çemberde hala güzel kokuları, sesleri, renkleri ayırt edebiliyorum. Fakat bütün bu yeni şeyler bana önceden ait olanları yıkamayacak derecede kuvvetsiz. Ümit gençlik devrine ait hatıralara nazaran çok daha kuvvetli. Tenha koruda dolaşan bekçi köpeklerinin kısık havlamalarını, yakındaki ağaçlarda rüzgarın mırıltısını, küreklerden şıpır şıpır damlayan suların ağır bir boğazıcı şarkısına refakat için incilenen seslerini, beyaz kağıt üzerinde birbirinin aynı notalar çiziktiren kamış kalemi, yavaş yavaş çevrilen bir sayfanın ışırtısıyla bulanan hülyayı, akşamların sükunetini ömrüm oldukça unutmayacağım. Yorulmak bilmez pervanelerin etrafına biriktirdiği lambalardaki ışıklı kavisler altında uzun, hülyalı akşamlar, en iyileri ve en fenalarıyla yalnız kendime ait son vesikaları gizlemek üzere sığındığım yarı karanlıkta yazlık elbisem rengiyle tiz bir ses gibi kendini gösteriyordu. Deniz kenarındaki evde son akşam geldi çattı. Hayat kitabından yırtıp atmak isterdim bu fena hatırayı. Fakat yolcu yolunda gerek. Kaderin hükmü yerini bulmalı. Söyleyen ne güzel söylemiş. Izdırap bir meyvedir. Yediğiniz nispette yaşamış olacaksınız. Ve o gece yıldıda geçirdiğim son gece oldu. Yıldız serpiştirilmiş tuzaklarını boş yere geren yaz gecesi. Geniş ve derin gök kubbesi etrafıma burçları aşılmaz bir duvar gibi yükseltmek ister görünüyordu. Ay hasır üzerinde yolumu kaplayan gümüş. Büyük bir hat uzatıyor, sabaha kadar ağaç dalları, kurt yeniği, panjurları tırmalıyor. Deniz, rıhtımın basamaklarına sabaha kadar kalpleri ilelebet zincirleyen büyülü besteler mırıldanıyordu. Boşuna, bunlar ancak o gidiş sabahına kadar sürecekti.